yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'dan 18'e RSFM'de.
Gündem dışından merhabalar herkese. Ramazan bayramının sonrasındaki ilk program. Bayramda tatildeydim ama gündem dışında Lale Müldür'le yapmış olduğumuz programı verdik. Ve o programda epey ilgi gördü. Tıpkı canlı yayınında olduğu gibi tekrar programı da severek dinlendi. Dinleyicilerden gelen geri dönüşler kapsamında ve bugün canlı yayında Zehra Çelenk'le birlikte olacağız sevgili dinleyenler biraz sonra. Tatilde Orhan Pamuk'un Kara Kitabı kitabının sırlarını okudum. Kara kitabı bir daha okudum. Kara kitabın sırlarını da ilk defa okudum. Ve şunu söyleyebilirim. Tabii Yapı Kredi yayınlarından çıkıyor. İletişimden sonra Yapı Kredi'ye transfer oldu. Ama Kara kitabın ilk yayınlandığı yayın evi Can yayınlarıydı. Ve Erdal Öz editördü. Tabii Erdal Öz'ün işte üstünü çizdiği, eklemeler yapılmasını istediği bir takım sayfalar da paylaşılmış Kara kitapta. Bu kitabı Yapı Kredi yayınlarındaki editörü yerine Erdal Öz'ün eğer kaleminden çıksaydı Kara kitabın sırları daha sağlıklı olurdu ve daha doğru bir tercih olurdu diye düşündüm. Okurken kendimi bundan alamadım. Çünkü gerçekten de önemli bir kitap. Çok ses getirdi ve Orhan Pamuk'a da Nobel'i kazandıran kitap. Çünkü Nobel Komitesi birçok kitabıyla birlikte bu ödülü veriyoruz ama asıl itikleyici güç Kara kitap demişti. Oscar'ı Nobel'i verirken düzeltiyorum. Önemli bir kitap. Dolayısıyla da keşke Yapı Kredi yayınlarındaki hali hazırda yeni kitapların editörü değil de Can yayınlarının genel yayın yönetmeni Erdal Öz, yani Kara kitabın ilk editörü, Kara kitabın sırlarını yazsaydı daha farklı bir metin ortaya çıkardı diye düşünmeden alamadım kendimi. Bu hafta bana gönderilen kitaplardan tek birine değinelim. Sonra konuğumuzla sohbet edeyim istiyorum. Everest yayınlarından çıktı. Tıpkı stüdyo konuğum Zehra Çelenk'in kitabının yayın evi gibi Everest bu da Ali Özgür Özkarcı'nın Dört Köşeli Kambur isimli öykü kitabı. Aslında Ali Özgür Özkarcı bir şair. Şiir kitapları var ve eleştirileri var. İlk şiirleri Varlık'ta yayınlanmıştı. Ve daha sonrasında da Yom Sanat şiir eleştirileri yayınladı. Edebi Şeyler gibi dergiler ve yayın evleri Özgür Özkarcı'nın kitaplarını yayınlayan yayın evleriydi. Kırbaç, Yetmez Ama Hayır, Yamuk, Dikkat, Köstebek Çıkabilir gibi şiir kitapları vardı. Şimdi bir Türkiye üçlemesi hazırlıyor Özgür Özkarcı. Türkiye üçlemesinin ikinci kitabı Dört Köşeli Kambur, bir öykü kitabı. Çok fazla öykü yok, dört öyküsü var. Siryanuş da kim oluyor, amcam yok ülkede, benim dedem katil değil ve kendime vedamın uzun mektubu gibi şiirlerden oluşuyor. Üçlemenin ikinci kitabı, ikinci kitap bir öykü kitabı dediğim gibi ama ilginç olan şey üçlemenin ilk kitabının bir şiir kitabı olmasıydı. Everest yayınlarından çıktı bu öykülerden oluşan Dört Köşeli Kambur isimli öykü kitabı. Stüdyo konuğuma bir merhaba diyelim hemen. Bugünün olayı tabii Zehra Çelenk. Hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Nasılsınız?
İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız?
Biz de iyiyiz. Kitap çıkalı çok kısa süre oldu ama satış rakamları da çok yüksek. Şu an yeni baskısı var elimizde. Kaçıncı baskıda?
Üçüncü baskıda. Evet, bir ayda.
Bir ay içerisinde yüksek bir rakam. Tabii yayın eviyle de ilgili ama sizin de çok bilinen yazılarınızın ve senaryolarınızın da takip edilmesiyle de alakalı sanıyorum. Bu başarı yayın evinin, Everest'in bilinen bir yayın evi olmasının ötesinde.
Yani güzel bir buluşma oldu, evet. Bir merak edenler, öyküleri de bilenler vardı. Yani benim yazdığım öyküler de çeşitli yerlerde yayınlanıyordu. O nedenle yeni öykülere de bir ilgi vardı. Hepsinin bir bileşimi diyelim. Güzel, hani mutluyum.
Peki.
Ben.
Evet. Şimdi şiir ve öykü yazılarınızı erken yaşlardan itibaren dergilerde yayınlandığını görüyoruz. Kaç yaşına gidiyor bu dergilerde yayınlanmaya başlaması yazılarınızın?
Bu ara hep çocukluğumdan bahsediyormuşum gibi geliyor.
Mutlu bir çocukluk muydu muhtemelen?
Yani mutluydu, ben mutluydum. Fena değildi.
Mutlu bir çocukluk olmazsa zaten mutlu bir kadın çıkmıyor. İlk radyoda karşılaştığımız andan itibaren çok pozitif ve gülen bir yüz karşımda sevgili dinleyenler. Zehra Çelenk. Nitekim öykülerdeki üsluba da baktığımız zaman her ne kadar konular sert, değil mi? Röportajlarda da bu vurgu var ve değerlendirmelerde
evet,
de var.
Zor, ama zor alanlar.
Zor alanlar. Evet. Ama üslubunuz sizin böyle tatlı ve eğlenceli bir üslup.
Evet. Mizahı seviyorum.
Mizahı seven bir üslup. Evet. Üniversite yıllarından bugüne diziler başta olmak üzere çeşitli TV yapımlarında senarist, proje tasarımcısı ve yapımcı olarak yer aldığınızı biliyoruz. Peki en böyle aklınızda kalan, unutamadığınız senaryo yazma bağlamında hangi eser?
Şeyi bu arada öbür soruyu geçiştirmiş gibi oldu. Espri yapayım derken çok özetleyeyim.
Tamam.
Yani o edebi eserler ya da öykü ve şiirler çok daha önce başladı.
Evet.
Hani 12-13 yaşlarında yayınlanmaya başlamıştı. Ondan sonra üniversiteden itibaren de işte bu yazarlık ve sinema eğitimi aldım ben. Radyo, televizyon, sinema.
Ankara Üniversitesi değil mi? İletişim Fakültesi.
Evet, İletişim Fakültesi. İkisi bir araya gelince de aslında senaryo çok doğal bir süreç oldu. Film izlemeyi ve film hikayelerini çok seviyordum çünkü.
Evet.
Bunun üzerine de bir üniversite ikinci sınıftan itibaren bir senaryo yönelimi yoğun biçimde başlamıştı. Bizim rahmetli çok sevdiğim bir hocamız vardı, Erol Mutlu. Harika bir senaryo hocasıydı aynı zamanda. Ve televizyonlara senaryo yazmaya da üniversite bitmeden başlamıştım. Sonra da işte o macera böyle çoklu olarak
ilk senaryo hangisiydi? Devam etti.
İlk senaryo yayınlanan değil de ben bu 19 yaşlarımdayken, 19-20 yaş bu Feride Hanımları bilir misiniz?
Ha, tabii biliriz. Feride Hanımlar ve Kızları değil mi?
Evet evet, onun son zamanında yetiştim ben, biliyorsunuz.
TRT'deydi, Star'a mı geçmişti o dizi sanki, öyle bir şeyler?
Star'a geçti son iki yılında galiba, evet. Star'daydı. Üniversitedeyken orada yazdım.
Peki ben de şunu merak ediyorum. Devam eden projelerin, yeni katılan senaristleri acaba dizinin bütün bölümlerini baştan izlemek durumunda hissediyorlar mı? Öyle oluyor olması lazım sanki. Nasıldı? Bütün bölümleri baştan izlediniz mi? Uzun soluklu da bir yapımdır
oradan
tabii.
Oradan hemen şimdiye geçeyim. Çünkü o kadar hani bir hızlı değişen bir sektör ki şu an için herhalde daha anlamlı olur bu soruya cevap vermek. Çünkü dizi süreleri çok değişti. ve yazarlar da çok değişiyor. Mesela en son bir ara Avlu dizisinin senaryosundaydım. Öyle bir şey olduğu zaman, eğer hali hazırda takip etmediğiniz bir diziyse, ki çoğunu etmeye çalışıyoruz tabii ki. Ama mümkün de değil.
Tabii. Hem süreler uzun, hem de aynı anda bütün kanallarda var projeler.
Evet, var projeler.
Tabii bir de yabancı dizileri de takip etmek gerekir değil mi? Hani beslenmek için.
Değil mi ya? Aslında dizi, film, hani sırf senaryo değil, yazan herkesin senaristin ayrıca da. Ama dizi, film, başlıca festivaller, kitaplar, aslında çok yoğun bir okuma ve izleme şeyi ayırmanız gerektiriyor hayatta. O merak ediliyor olabilir diye söyleyeyim. Tabii ki hızlıca. Çünkü elimizde çok ciddi bir böyle hızlı ilerleyen süreçler olduğu için böyle sizin elinize ansiklopedi şeklinde bir data verilmiyor. Hani al bunu oku ve diziye hazırsın gibi. O yüzden izlemeniz, bağlantıları kurmanız, çok fazla hikaye var. Devamlı tutturmanız ve tüm bunlara çok hızlı adapte olmanız gerekiyor.
Evet.
Evet.
Hangi Feride Hanımlardı? Değil mi?
İlk başladığım oydu. Evet, Ankara'da üniversite zamanlarında 3. sınıf, İkinci sınıfın yazıydı hatta sanıyorum.
Evet. Hızlı bir başlangıcınız var aslında sizin. Hem okuduğunuz üniversitenin işini yapmak, üniversiteyle ilgili bir iş yapmak bir ayrıcalık. Radyo, televizyon, sinema. Tabii Ankara Üniversitesi de bu anlamda iletişim fakültesi. Türkiye'nin en seçkin birkaç kurum. Ya birçok, tabii bütün kurumları seçkindir ama başında gelir diye söylemiş olalım.
Bizim dönem şahane bir dönemdi. Çok çok iyi hocalarımız vardı. Hani sonra da öyle devam etti. Edemeyene kadar ama işte Erol Mutlu, Nilgün Abisel, bir sürü çok sevdiğimiz, şimdi tek tek sayamasam üzülürüm.
Evet.
Bu arada çok iyi hocanın olduğu bir dönemde.
Çok güzel bir tesadüf olacakmış aslında. Bugün bizim bir başka stüdyo konuğumuz da duyurmuştuk dinleyicileri. Düzeltmesini yapmış olalım. Tezcan Durno olacaktı. O da Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi doçent.
Evet, biliyorum. Duvarda da yazıyor aynı zamanda. Zaman.
Evet, o olacaktı. Tam o olmadı. Yani diğer konuk olmadı. Bir sonraki konumuz Füsun Elioğlu programının diğer kısmında. Güzel bir tesadüf aslında.
Şey de güzel bir tesadüf. Ali Özgür Özkarcı'nın kitabını da ben de bu yakınlarda, hatta bayram tatilinde okudum.
Öyle mi?
Evet, onunla başlamamız da güzel oldu. Çünkü benim de sevdiğim farklı bir anlatıydı, önerilecek şey.
Yaşasın o zaman, her şey isabetli. Şimdi biraz hızlı başlamış tabii Zehra Çelenk genç yaşına rağmen. Hemen senaryo yazmaya başlamış daha okuldan mezun olmadan. Tabii böyle olunca okuldan mezun olduktan sonra da öğretim görevlisi olarak değil mi dersler verdiğinizi biz görüyoruz. Hangi alanda, öykü ve senaryo üzerine miydi? Televizyon yazarlığı üzerine.
Televizyon aslında öğretim görevlisi değil, konuk öğretim görevlisiydim. Tamam. Yani benim işim her zaman senaryo ve o Ankara'da bulunduğum dönemde aynı zamanda yapımcılıktı.
Tabii, tabii kadrolu ya da misafir öğretim üyesi olması önemli değil. Önemli olan öğrencilere sizin bu işi öğretiyor olmanız değil mi? Ne kadar süre yaptınız bunu?
7 sene verdim televizyon yazarlığı dersini. Severim de. O da besleyici bir şey. Yani bu alanda ders vermenin bir güzel tarafı da sürekli sizin de kendiniz yani alanda zaten eski her şeyi okumuş olmanız gerekiyor. Yeni evet. çıkan nedir ne değildi bile bir şeyi anlatmanın her zaman kendinin de onun üzerine yeniden düşünmesi, mesafe koyup yaptığına bakması gibi güzel tarafları var.
Yüksek
ben paylaşmayı severim.
Ha, yüksek lisans da aynı üniversitede değil mi? Ankara
evet,
Üniversitesi.
Evet, orada tamamladım. O dönemde de oradaydım. Son 5 senedir İstanbul'da yaşıyorum.
Kopmamışsınızdır ama Ankara'dan belki.
Yok, koptuk Ankara'dan mu? Kopulmaz zaten.
Peki.
Seviyoruz.
Şimdi tabii senaryo dedik ama sevgili dinleyenler, bir tane senaryonun çok özel bir durumu var. Hı-hı. Ruhumun Aynası adlı dizi Fox TV'de yayınlanmıştı. Ve bu dizinin özelliği ne diğer senaryolardan?
Özelliği onu şeyi dizi biter bitmez güzel tatlı böyle sevilen bir hikayeydi.
Evet.
Bittiği zaman da bir yayın evinden Artemis'ten teklif geldi. Biz bunu çok seviyorduk şey yapabilir misiniz?
Romana uyarlayın.
Evet öyle bir hani çok samimi bir şeydi. Bunun devamını bize yazar mısınız diye.
Evet.
Bir diziler hikayeler bittiği zaman da öyle bir boşluk duygusu oluyor insanın içinde. Çünkü sizin istediğiniz yerde bitmeyebiliyor.
Bazı diziler öyle değil mi? Mesela Asmalı Konak. Yine sizin senaristin yaptığınız bu Ruhumun Aynası. Evet.
Sağ olun. Tabii o ilk şey diziler döneminin altın çağı ilk çok şahane dizilerinden. Evet o nedenle de öyle bir şey oldu aslında. Edebiyat çok daha önce başladığı halde bir senaryodan romana uyarlanan bir şey yapmış oldum ama onu ben yeniden yazdım. Tabii büyük oranda yararlandım. Kısım da oldu. Karakterler çok oluşmuştu. Şeydi öyle bir ilginç bir şey oldu benim açımdan.
Evet.
İlk o Hayatta Kalma Rehberi ikinci kitabım. Evet.
Verilen notta diyor ki Türkiye'de bir diziden romana uyarlanan ilk eser evet. olduğu söylenmiş. Aslında yanlış bir bilgi. Çünkü biz biliyoruz ki Aşk-ı Memnu aslında önce dizisi çekilen.
Sherlock Holmes de öyle biliyorsunuz değil mi?
Evet, şaka bir tarafa şimdi Allah'tan dinleyiciler ironiyle şeyi ayırt edebiliyorlar da. Bu arada Aşk-ı Memnu demişken Mavi ve Siyah isimli kitabın da hem eleştiriler basısı hem sadeleştirilmiş metni kaleme alan Fatih Altuğ'u da programımızda konuk etmiştik biz. Bir buçuk yıl kadar önce epey bir Mavi ve Siyah ve Aşk-ı Memnu'da konuşmuştuk. Uzun uzun programın sadık dinleyicileri bileceklerdir. Şimdi gelelim sizin
ben
de söylediğiniz gibi.
Dinlemek istiyorum o.
Hay podcastlerden podcastlerden ulaşılabilir. Hayatta Kalma Rehberi Zehra Çelengin kırmızı kapağıyla hayatımızı hemen sıcak bir biçimde giriş yapan kitap. Bu kitapta 14 öykü ve farklı insan hikayelerini Zehra Çelenk bizim için kaleme aldı. Hüzünlü hikayeler bunlar ama
hepsi değil
bir kısmı aşk var, aldatma var, aile içi travmalar var değil mi bu öykülerden evet. bir kısmında. Karakterlerin ortak özelliği sıkıntılı bir durumdalar ama hepsi de hayata tutunmayı son kertede başarmış. Son hayata tutunma demeyelim de kitabın ismiyle bütünleşsin. Hayatta kalmayı başarmışlar. Böyle bir öykü kitabı. Hayatta Kalma Rehberi. Ne kadar sürede yazdık bunu?
Ya onun içindeki öyküler bir zamana yayıldı. Mesela Küvet var orada o en uzun öykü.
Evet, aile içi şey değil mi o? Geleceğiz onun içine evet. girmek istiyorum özellikle.
Sevinirim. Evet. O mesela aslında bende 3 sene falan vardır onun geçmişi. Bir nedenle sürekli bu ev içi dekorasyon dergilerini incelediğim bir şeydi.
Sever misiniz o dergileri? Gerçi Küvet'i de o kadar güzel anlatıyorsunuz ki Swarovski taşlarla falan böyle süslü bir küvet. Bir an istedim yani öyle bir şeye sahip olmayı.
Ben genel olarak edebiyat şeyi severim. Bu hani mimari ve farklı yaşam tarzı ve şey anlatımı.
Evet.
Hatta o bir şey besleyici bir alandır ama o dönem başka bir sebepten de ben özellikle ilgiliydim ve orada bir ev gördüm aslında. O evle birlikte böyle bir şey canlandı. Aslında evin içinden bu insan hikayelerinin anlatıldığı ve o eve sahip olmayı çok istemiş bir kadın. O küveti de gördüm. Onun benzeri tabii birebir öyle bir şey yok ama. Çok abartılıydı. Hani insana böyle bir şeye sahip olmaya ne iter?
Temizlenmesi de zordur aslında küvetin.
Yani o hadi pratik sebepleri
var. Kocaman evi var, Swarovski taşlı şeyleri var. Adama bak yani temizlenmesi elbette ki onu da siz temizlemiyorsun. Ama gerçi burada roman karakteri kendi temizliyordu. Kıyamıyordu tabii, sanki temizlikçilere evet. değil mi öykünün detayında?
Güzel bir detay çünkü onun şey mahremi biraz da bir sonradan elde edilmiş bir zenginlik evet. ve sınıf atlamı var. Evet. Çok çabayla. Ve o dokunduramadığı bir yer, çünkü kendine ait saydığı bir şey kadının. Evet. Küvette öyle bir şey var. O karakterden yola çıktım ama hemen sonra işte o kız, çocuk, oğul ve diğer evle beraber gelişti. Yani 3 sene önce bir notlarımı almıştım ben onunla ilgili ama durdu.
Evet.
Çünkü biraz daha novellaya yatkın da bir şeydi.
En uzunu da o sanki, çünkü bölümleri hatırlıyorum ben, değil mi? Orada başka bölümler de var içine geçmiş. En uzun öyküsü de o kitabın, evet, yanlış hatırlamıyorsam.
En uzun öykü o. Sonra bu haliyle ben yani şu an için tamamlandığını düşündüm ve bu son işte birkaç aylık süreçte tekrar gözden geçirdim. O var, son bir sene içinde yazdıklarım var. Yani toplamda bir 2-3 sene, bazıları da tamamen işte son bir senenin ürünü olan öyküler diyebiliriz ama bir tematik bütünlük oluştuğunu da düşünüyorum.
Yani sıralama anlamında bir şey mi bu tematik bütünlük dediğimiz şey? Yani ayrılık, ayrılıktan sonra ya da aldatma, aldatmadan sonra ayrılık gibi böyle farklı.
Ya o kadar, o daha önce soruldu, hoşuma gitti. Hani o derece çizgisel bir şeyi takip edebilir miyiz bilmiyorum ama.
Edemeyiz de zaten sondaki distopik 3 öykü bundan tabii uzaklaştırır bizi.
Ha, şahanesiniz. Yani şey meselesi biraz, meseleler aslında, olaylar, karakterler, şey çok farklı birbirinden.
Anlatım da farklı. Mesela bazen erkek diliyle anlatılıyor, değil mi? Bazen kadın diliyle
farklı,
anlatıcı,
evet,
farklılaşıyor.
Erkek karakterleri de yazmayı seviyorum ben. Çoğu evet. Yazar da sever. Anlatıcıları farklı. Çoğunda bir mizah unsuru, yani hemen hemen hepsinde, daha doğrusu benim dilimde ve dünyamda var zaten. Evet. Var bir de o bahsettiğiniz bir dar kapı. Bir aslında çok zorluk ve şey, kendini ifade edemediği ya da sıkıştırıldığı bir yerde bir çıkma çabası arayan, çıkamayan ama çıkacak olan, işte hani finalde de böyle süper şeyden de hoşlanmıyorum. Hani sürpriz olarak herkesi de bir yerden kurtarmak gibi değil de, evet, biraz daha doğallığında. Kendi içinde hani bir oyunculuk olsa da finalde o karakter nereye gelebilirse orada bırakmaya çalıştığım öyküler.
Evet.
Bir hayatta kalma teması var, evet, şeyde, sondaki distopyalarda dahil.
Şimdi ilk öyküye bakalım. İlk öyküde aşk ve romantizm veriyorsunuz bize. Kedi yedi karşımıza çıkıyor burada ve Sevda, değil mi, öyküde karşımıza çıkıyor.
Sevda karakteri, evet.
Evet. Manzara körlüğü diye açıklamıştı bunu ilk tanıştığımız günlerde. Denizin, ormanın, kentin manzarası gibi insanın da manzarası gücünü zamanla kaybediyor. Birbirimizin yüzüne baka baka görünmez hale geliyoruz. Alışkanlığın tutarlı kaplumbağası aşkın sabırsız tavşanını daima yeniyor. İnsanlar ikiye ayrılır. Doğrudan kanına karışanlar, yanında su gibi akıp geçenler. Nasıl sizin karşınıza çıkanlar genelde? İkincisi mi?
Buna cevap vermiş.
Peki.
Ya, ikisi de çıkıyor tabii ki. Ama kana karışan insan çok azdır.
Evet, o kana zehir gibi karışan cinstendi diye sürdürüyor. Şimdi bir öyküden 14. sayfanın ikinci paragrafı okunabilir demişim. Ne diyor? Ha, insanlar ikiye ayrılır kısmı zaten. Arada sırada alınan biraz zehir güzel rüyalar gördürür ve nihayetinde alınan fazlaca zehir huzurlu bir ölüm temin eder. Bu öyküdeki vurucu benim yazdığım cümle.
Evet, o Nietzsche'nin bir ya böyle tesadüfler.
Zerdüşt'ten.
Evet. Bu kafamda dönüp duran bir şeydi. O kana karışmak dediğim, hani bazı insanlar, bazı karşılaşmalar o etkiyi yaratır. Ve o aslında çok yaşamsal da bir etkidir. Hani bu sadece aşk olması da gerekmez. Hani bu canlandırıcı bir etkidir hayata dair.
Evet.
Yaşamın libidosunu yükselten bir etkidir. Ama işte onun yoğun şey tarafları da vardır. Tabii ki yanımızdan su gibi akıp geçen insanlar daha fazla. Ama işte öbürünün de bir takım etki ve en etkileri olabiliyor. Ben onu bir aşk öyküsü özelinde anlattım o hikayede.
Evet.
Kahramanımız, kadın kahramanımızın kendi tamamıyla bıraktığı bir aşktı o, annesinin öldüğüne rağmen. Bu arada beni de durdurun, anlatmayalım sonuna kadar.
Valla benim için şey hoş, hava hoş.
Şey orada biraz yani aslında üslupla, hani şiir de içeren bir tür, aslında fraktal şiir dediğim değişik bir hediye bırakmış. Aslında hafıza, hatırlanma, sevme, bunların bağlantısını biraz kurmaya çalışan ve o manzara körlüğü kilit bir kavram tabii orada.
Evet.
Çünkü aşk en yoğun alışkanlığa yenilen şey. Hemen hemen bütün ilişkiler buna yeniliyor.
Ya kolay okunur demek hani bir edebi bir şeyi yok, anlamına da çıkar. O yüzden bu kolay okunur lafını söylemek istemiyorum ama kısalık da yani öykülerde böyle tat bırakıp ondan sonra diğer öyküye geçmek de aslında kolay okunmasını sağlıyor ama mesela Manzara Körlüğü hiç de öyle okunup hiç edebi bir bizde tortu bırakmadan böyle silinip giden bir öykü değil.
Bunu söylemenizi çok sevindim. Bizde öyle yanlış bir algı var.
Evet.
Okunabilmek kötü değildir. Yani aslında şöyle tabii ki bunu sadece kendi şeyim açısından söylemiyorum. Hani başarabildiğim ölçüde sürükleyicilik ve derinlik bir arada kurulabilir edebiyatta.
Evet, derinlik önemli olan evet.
Ve bunu ikisini birden yapan da çok yazar var zaten. Hani aslında çok çok üst benim hani şey hayran olduğum Julian Barnes eserlerinin de çoğu kısmı çok şey okunur. Bunu hemen hani buna atıf olarak söylemiyorum ama bizde genellikle böyle bir biraz olay örgüsü şey işin içine girdiği zaman ya da bir o kolay okunurluk hissi bizim edebi geleneğimizden dolayı bir parça rahatsız edebiliyor. Orada şunu ayırt etmek gerek. Ben de onu hep yapmaya çalışıyorum diyeyim. Hani bunun verdiği okuma zevkiyle bittiği anda hiçbir şey bırakıp bırakmaması. Evet hani sadece o anlık bir haz yaşatması değil de tabii ki bir aynı zamanda tortu bırakması, düşündürmesi, önemli. Bütün sözü de bağlamaması.
Evet.
Benim üstünde durduğum şey onu sağlayabildiysem ne mutlu ama insanların okurken yapması, sürüklenmesi de çok güzel
evet.
Olabildiğince.
Kitap çıktıktan kısa süre sonra bütün yani edebiyata yer veren bütün gazetelere röportajlar da verdiğinizi görüyorum.
Hı-hı.
Bir Gün gazetesine verdiğiniz röportajda insanın içinde umuda dair büyük bir güç var demişsiniz. Bu aslında umut da aşılıyor. Zaten hayatta kalma demek de bir umudun bir parçası. Bütün röportajlarda ortak payda aslında umuttu. Hı-hı. Diyorsunuz ki her türlü anlatının içinde uygun dozda mizahı çok seviyorum. Hayata ve insana iyi bir duygu, akıl mesafesinden bakmaya olanak verdiği için de aynı zamanda umut hep var. Laf olsun diye değil, insanın içinde yeniden kurmaya ve devam etmeye dair büyük bir güç var demişsiniz.
Ya evet öyle. Yani öyle olması aslında çağımız en kötüsüymüş gibi düşünüyoruz ama hani nelerden geçmiş insanlık. Çağımızın tuhaflığı biraz çok fazla çoklu gerçeklik yapıları içinde. Ve sürekli bir değer değişkenliği içinde ayakta kalmamız.
Evet.
Her şeyin bir arada olması. İnsan hep devam etmiş. Ve edecek gerçekten çok direngen bir yaratık. Hani bir işte sırf zihninin bilincinin olması da açıklamak güç bunu. Bir biçimde inanılmaz bir hayatta kalma, hayata sürdürme dürtüsü var ama bununla birlikte bir takım başka kötü yönelimleri de var tabii. Evet. Ele geçirme, gasp etme vesaire gibi. Hani ben o iyicil bir hayatta kalma aslında hani sırf şey değil de tırnakları hayata geçirme değil de hayatta kalma, hayatta anlam bulma, anlam yeşerterek. Çünkü ölümlü işte Eco'nun dediği gibi çok severim o sözünü. Çok küçük düşürücü şey yapıcı insan hayatını daraltan bir sınırımız var ölüm der. O yüzden bir takım şeyleri de yapıyoruz hayatta.
Evet.
İşte bu kısıtlı ömür süremizde anlamlı biçimde temizi gerçekleştirerek hayatta kalabilme gücüne sahip gerçekten insan.
Evet.
Ve bunu çok zor koşullarda beceriyor.
Umut kadar aşk vurgunuz da sizin ön plana çıkıyor. Öykülerde de çıkıyor, röportajlarda da çıkmış. Aşk dünyanın en güzel duygusu demişsiniz ve güne başlamak, hayatı sürdürmek, yeşertmek ve üretmek için büyük bir motivasyon sağlıyor. Aşk diye de Zehra Çelenk buna aşka verdiği önemi de vurguluyor.
Evet, hatta birkaç kere de şey demiştim ben düşünsel ilgi alanı olarak da. Ya aşkı niye o kadar söyleyeyim? Tabii ki öyle.
Aa, söylenmez mi?
Çok yoğun bir duygu ve giderek o konsantrasyonu yakalamak çok zorlaşıyor hayatta. Niye? Çünkü aşk aslında bir seçme işidir. Hani bin tane şey arasından birine konsantre olabilme işidir.
Evet.
Şimdi çağımız sürekli bunun bir sınavı aslında. Çok fazla seçenek çıkıyor ve onun içinde insanın o maymun iştahlı ve o seçenek yanılsaması dediğimiz şey... Aşkı biraz zorlaştırıyor. Çok kolay bırakılabilir hale geldi hepimiz açısından. İşte bu değerli olanın kalıcı olanın ayrımını yapmayı da biraz zorlaştırıyor. O anı yaşamak sürekli pompalanıyor ya. O da o bile uzun uzun bütün program üzerine konuşabileceğimiz bir şey aslında. An öyle mi yaşanır? Hani bunun bu çeşitli kişisel gelişim öğretilerinden çok sığ biçimde öğütlediği bir tarafı var. Anda kalma, anı takip edebilme, akma gibi tarafı var. Bunların içinde aşk gerçekten bence bizi geleceğe taşıyacak duygu. Yani 50 sene sonra da aşık olabileceğini umuyorum insanın.
O yüzden ama kaygınız var, kaygınız var.
Var, evet. Zorlaşıyor. Zorlaşıyor gerçekten.
Yürümeyen, bizi mutsuz eden, içinde nefes alınamayan yerden yürüyüp gitmeyi de bilmek gerekir. Tüm bunları anlatmaya çalıştım öykülerimde demiş yine Zehra Çelenk. Şimdi evet. Bir başka öyküye geçelim. Buna ilişkin ekleyeceğiniz bir şey varsa onu alalım.
Yo, yani tabii sırf kalmak değil aslında, kalma bilgisinin içinde gitme bilgisi de var eşit oranda. Yani o hani şey, bunlar hassas konular. Çünkü pek çok onu bir röportajda söylemiştim galiba. Çoğu kez de topuklamamız gereken yerde çok uzun kalıyoruz. Karşımıza iyi bir şey çıktığında bundan kaçabiliyoruz. Evet. Sırf duygusal ilişkiler değil bunlar. Hayata dair ihtimallerden bahsediyorum. Yani tabii bunlar biraz da afaki kalıyor. Bizimki biraz da zor bir ülke. Çok fazla koşulla kültürel, siyasi çevrelenmiş hayatlar yaşıyoruz. Hani bunlardan bahsetmeden çok kavramsal düzeyde kalmak sıkıntı olabilir ama ne demek istediğim anlaşılıyordur sanırım. Hani kalmak, gitmek, bunların zamanlaması ve bunun içinde de bu anlama dair duygumuz, anlam yaratmaya ve üretmeye dair duygumuz.
Şimdi bir başka öyküde boynuza geçtiğim zaman bir şeyi var, bir genç var, bir erkek ve kafasında böyle boynuza benzeyen bir çıkıntı var.
Yumru var, evet.
Yumru var daha doğrusu, yumru var. Ama tabii yine öyküde Zehra Çelenk'in bize verdiği kadarıyla başta olduğu için söyleyeyim, göz sinirlerine yakın olduğu için aldırılamıyor. Yani hani bu, dinleyicilerimiz varsa aldırsın demesinler, göz sinirlerine yakın olduğu için alınamadığı detayını vermiş. Toplum içinde yalnız olan bir birey bu. Yani görüntüden dolayı belki çok da yani yalnız olduğundan bahsedemeyiz ama bir şeyi okuyalım. Şeyden, öyküden böyle kısacık bir paragraf. Alkolik babasıyla müzmin cefakar anası arasındaki uzun karmaşık bir işkenceyi andıran evliliğinde mührü olmuştu boynuz. Babası arada savurduğu sarhoş yumruklar haricinde oğluna hiç dokunmazdı. Bakmaktan tiksindiği oğlunu fazladan çemkirme ve hırpalama bahanesi olarak kullanmayı da ihmal etmezdi. Ama karısına karşı senin doğuracağın çocuğu diye de sürdürürdü diyor. Evet. Ne diyorsunuz efendim, bu öykü de ilginç bir öykü aslına bakarsanız, değil mi?
Evet, şimdi spoiler olmasın diye devamını söyleyemeyeceğimiz başka bir kimlik keşfi de var aslında. O katmanlı bir öykü o anlamda. Evet. Hani iki türlü, hem fiziki görünümü, bu kadar böyle fiziki görünümün önemli olduğu bir çağda bir fazlalık yüzünden o toplum normların dışında kalmış. Hı hı. Ve maddi olanaksızlık. Ben onu o şeyle karşılaşmıştım hayatta, bu söyleyeyim. Öyle yumru, biriyle karşılaşmıştım ve ta çocuklukta. Ondan beri aklımda kalmıştır. Hani bu nasıl bir şey? Niye aldırılmamış? O benim çocukken ilgimi çeken bir şeydi.
O yüzden de bu teknik detayı verdiniz.
Evet. Biraz da orada bir şey var. Ne derler? Aslında hani belki de gerekli koşullara sahip olsa çok da kolay. Çünkü sağlık ocağında hemşireye sorulmuş. Hemşireden alınmış bir bilgi.
Doğru, doğru.
Sonra da onun niye alınamadığı da anlatılıyor aslında öyküde.
Tabii devamını ben özellikle de söylemek de istemiyorum. Tadı kaçması, böyle tadımlık dinleyicilere verelim diye, ama aktarmak isterseniz siz.
Yani o boynuzun, yok tabii öykü olay olarak aktarmak istemem, o benim için özel bir öykü. Hani boynuzun önemi şeyden aslında, ufacık bir farklılığın, hani bu her türlü kimlik olabilir. Bunun hayatın içinde nasıl bir işte, hani çok kullanılan moda deyimle, ötekileştirici etki yarattığı, bütün karakterin hayatını bir normalleşme çabası haline getirdiği ve onun içinde gizli bir başka şey daha var. Onunla da yüzleşmesi var. Orada biraz hani benim sinema sevgimi, birkaç öyküde daha vardır belki asılmışsınızdır. Hani filmlere dair, böyle filmlerden izler taşıyan hikayelerden biridir o da.
Mavi Fincan'da vardı mesela. Değil mi? O da sayılır mı?
Evet, yani, evet.
Kadının bir kadın şeyiydi, yanlış hatırlamıyorsam. Bir hikayesiydi yine Mavi Fincan.
Evet, o sevdiği bir yazarla evlenip
hayal kırıklıklarına
uğrayan bir Kadın okurun hikayesi.
Cumhuriyet Kitap'ta yine umut vurgusu var verdiği röportajda. Hayat sert ama umut da var demişti Zehra Çelenk. Baba anne meseleleri, evden çıkmak, evini bulmak, kendin olmak ve yüzleşmek hep ilgimi çeken temalardır diyorsunuz.
Evet.
Öykülerde de gerçekten de bunu tamamen olmasa da büyük oranda görüyoruz.
Ya zaten insanın dönüp dolaşıp böyle bir şeydi, soyut düzeyde bile olsa merak ettiği, izleyeni sürdüğü şeyler var hayatta. Bu dönmek, bulmak, aidiyet, yerini yadırgamak, bir yerde olmak. Hatta geçen haftaki yazımda yazmıştım bunu. Bunlar beni güçlü biçimde ilgilendiren şeyler. Hı hı. O nedenle öykülerin de tabii bir o soyut altyapı oluyor. Onu bir hikaye ve insan durumları üzerinden anlatıyorsunuz. Ama şu kitabı da bunun çeşitlemeleri var, evet.
Evet. Küvete geçtiğimiz zaman başta konuştuğumuz öykü, küvetine aşık bir derya karakteri çıkıyor sevgili dinleyenler karşımıza.
Ve oğluna.
Ve oğluna, evet. Tabii küvet de aşık olunmayacak gibi bir küvet değil. İki sayfa boyunca yaklaşık Zehra Çelenk küveti bize...
Zeki Müren gibi bir şey. Ya, haksız
olmaz. Anlattı. ve
çok
tabii...
çafçaflı.
Evet, çok çafçaflı dediğiniz gibi. Hizmetçiye bile sildirmeye, temizletmeye korkuyor Derya neredeyse. Ama küvet değil buradaki mesela, bir başlangıç küvet, evet. Ama evet, altından çıkan sırlar, değil mi? Mutlu görünen, o zengin görünen ailedeki bireyler arasındaki sırlar aslında okuyucuya sunulmuş. Yani evet, mükemmel gözüken bir erkek çocuk ama... öyle midir, değil midir bilemiyoruz. Ya da evin babası dışarıdan mutlu bir aile babası olarak gözüküyor. Ama acaba ne sırlar var her ailede? Küvet bize bunu yüzümüze vuruyor. Ve tabii aldatma da var. Yani tam koca erkek aldatması, kadın aldatması gibi düşünmesin dinleyicilerimiz ama... değil mi, ailedeki çocuğun annesini aldatması ya da değil mi, annenin kendini aldatması da bir aldatma sayılır.
Hepsinin, evet, aslında hiçbirinin kız çocuk dışında var olduğu, olmak istediği biçimde var olamadığı ve çok temel şeyleri birbirinden gizlediği,
evet,
bir mayınlık onlar silsilesi küvet. Şeyde, o konuda Kitapsever dergide Çiler İlhan çok güzel bir yazı yazmıştı ve öyküyü uzun uzun çözümlemişti. Bu oğluna aşık anneler, bodrumlarda saklanan sırlar, bu çok güzel evlerin o... Evet. Ya boynuzda olduğu gibi burada bu daha kadın yoğun bir hikaye. Tabii iki karakter, anne ve kızın ilişkisi, birbirlerinden gizledikleri ve bu aslında birbirine en çok kenetlenebilecekken birinin biraz daha gerçekleri, öbürünün daha varoluşlarını sürdürmeyi seçmesi nedeniyle birbirinden çok ayrılmış iki karakter var. Hı hı. O anlamda güçlü bir kadın teması var aslında. Siz devam edin, ben şimdi anlatmıyorsunuz.
Tabii,
çok öyküde, seviyorum o hikayeyi, zor olmuştu yazmayı.
Evet, öyküde birçok şey de var. Yani mide bulandırıcı mı demek lazım aslında? Yani
zorlayıcı.
O şey, zorlayıcı diyelim, değil mi? Yani hani konuyu da söylemek de istemedim aslında ama... yani böyle özellikle gündelik hayatta çok fazla karşımıza çıktığı için bu mesele... yine tabii öyküde okuduğumuz zaman biz de zorlandık. Yazar da yazarken zorlanmıştır şüphesiz. Yani işte genç bir kız çocuğu diye başlayalım ama okumayı şeye bırakalım.
Değil mi? Aslında ama şey olarak değil... gizlenen bir şey. Yani orada bir şey oturup anlatılan bir zorlayıcılık yok. Evet. Ama öğrendiğimiz şey bizi dehşete düşürebilir. Evet,
evet. Evet, aynen.
Ve bir şeyle yüzleştirebilir, şaşırtabilir.
Evet. Postaya verdiğiniz röportajdaysa hayat idare edilecek kadar uzun değil. Hayatta kalmanın varsa en temel ilkesi yüzleşmek, umut etmek ve devam etmek diyorsunuz.
Evet.
Yüzleşmek de önemli.
Çok idare ettiğimizi düşünüyorum. Çok fazla şeyden kaçtığımızı düşünüyorum. Hepimiz farklı oranlarda yapıyoruz bunu. İşte neden... biraz da bir toplumsal alışkanlığımız. Biz aslında çok sevmeyiz. Böyle çok açık sözlükle, bu gibi özelliklerle övünürüz ama... aslında meseleyi çok dolandıran ve asla temel konulara gelemeyen... belki bunun tarihle de ilgisi var. Tarihin karmaşası ve travmalarıyla da... Ve gerçek hayatta da birçok şeyle yüzleşemiyoruz. Onun yerine hep bir böyle düşman yaratma. Kötünün hep başkaları olabildiği, bu mahalle ilişkilerinden tutun. Şimdi sosyal medyada da gözlediğimiz. Bir anda hani biz iyiyiz, onlar kötü. İki kişiden başlayarak bu eşleşmeleri yaratmak insanın kendiyle yüzleşmesini biraz zorlaştırıyor. Onun yerine Çok daha basitleştirirsek bir insan ilişkisi koptuğunda bile acaba ben burada ne yaptım ama biraz yoğunlaşabilmek. İnsan kendini her zaman itemas geçer. O ayrı. Ama gene de hani ben ne yaptım kısmına bakabilmek acıyı da biraz azaltır. Çünkü şeydir hani bir aşk ilişkileri biter ve o çok dinleriz ya yakın çevremizden. Müthiş aşk hikayesi birden bir felaketler korku filmine dönüşür. Şimdi o adam o kadın da aynıdır öbürü de aynıdır ama o hikayenin çeşitli aşamalarında bambaşka insanlar gibi anlatılır. Hani belki bununla yüzleşebilmek belli oranlarda evet bu benim hayatımın bir dönemim bir parçasıydı. O zaman da çok kötü değildi finali de şöyle değildi gibi bütün olarak görebilirsek yani, hani hayatta da başka meselelerde de aslında devam edecek ipuçları da bulabiliyoruz. Anlatabildim mi bilmiyorum evet. Bunu biraz şey bir konu çünkü kapsamlı bir konu evet. Hani bu kişisel ilişki arkadaşlık ilişki yerinde de işte bir şeyler kopuyor bazen kopması da gerekiyor ama hani ille de böyle bir çabalamaktan bahsetmiyorum ben ama yani sırf bütün şey yükü karşıya yüklememek biraz kendini de deşmek yüzleşmek önemli hayatta bir yerde kaldıysak da öyle mesela çok uzun süre şikayet eden insanlar var ama durumunu değiştiremeyen bu somut olanaksızlıklardan bahsetmiyorum burada. Bir şey yapmak isteyen ama o konuda bir adım atmayan burada da bahane üretmek Türkiye'de o kadar kolay ki yapmamak en kolayı zaten. Hmm. Çünkü her iyi şeyi yapmanın önünde trilyon tane engel var. Güzelliğin çok kolay yeşerebildiği bir şey değil. İşte bu yönlerimizle de yüzleşmek. Yani beni şu anda şuradan kalkıp şuraya göndermeyen nedir? Başkalarıma engel oluyor. Hmm. Mesela bu his çok tehlikeli. yoksa ben mi kendime engel oluyorum? Gibi işte kendi öz şeytanlarımız dediğim şeyle yüzleşebilmeyi önemli buluyorum.
Sizin kitaba isim veren Hayatta Kalma Rehberi öykünüzde iki aşk var. Bir adama aşık olan kız, yani babasına aşık olan bir kız ve tabii kocasına aşık olan bir kadın. Evet. Bazı terk edişler çok etkiler değil mi insanları? Yani ayakta kalamayacak kadar, ayakta kalamayacağını düşünecek kadar etkiler. Öyle ki kıza mesela arkadaşı bir şekilde geçecek bu demesine rağmen geçmeyeceğini hissediyor.
O kısmı okuyabiliriz o sevdiğim bir kısmı.
Evet lütfen yani şimdi, eşlik et. Ya okursanız siz çok da güzel olur kendi yazdığınız şeyi. Babam diye başlayan ikinci paragraf mı? Hangisi okunacak?
Ya önemli değil ya o bir şeydi hatırlayamadım şimdi. Siz bulursanız okursunuz.
Tamam.
Ya o hikayenin...
Babam ortak fotoğraflarımızdan birer birer siliniyordu. Durumu fark ettiğimden beri dehşet içindeydim. Babam içlerinden çıkamasın diye fotoğrafları en olmadık yerlere saklıyordum evde. En son market torbasına sarıp buzluğa koymuştum. Babam oradan bile gitmeyi başarmıştı. Gitmekte sınır tanımıyordu.
Evet, orada çok dozunda fantastik bir öğe o. Fotoğraflardan bile siliniyor. Evet. Bir baba var. Oradaki baba aslında baba... Eş, şey, o hayattaki çok önemli erkek figürü, bütün bunları karşılayan, bu benim yine meselelerimden biri ve yok aslında. Ama bütün hayat hala onun üzerinden devam ediyor. Evet. Bunu günlük hayatta da çok gözleyebiliriz. O işte o hayattaki kurucu erkek figüre verilen değer ve onun gittiğinde hayatı nasıl sakatladığı ve bununla başa çıkmanın da ama insanı nasıl güçlendirdiği ve yeni bir şeyin de ancak ondan sonra başlayabileceğine dair. Ama sevgiyi de içeren. Çünkü ben o sevgiyi de çok iyi tanıyorum. Hani o sevginin her türünü. Ama hani yokluğuyla nasıl başa çıkmak, çakılması gerektiğine dair de ipuçları içeren. Sonuçta ama bütün bunları kurmacanın olanaklarıyla içeren bir öykü.
Bu öykün özel bir yeri mi var? Çünkü isim öyküye de kitaba da isim veren bir öykü ya bu öykü.
Ya bu baba meselesini önemli buluyorum genel olarak. Hani bizim bir sürü şeye verdiğimiz değerde aslında nitekim, siyasi figürlere yüklediğimiz değerden
evet.
Hayatta aşka kadınlar için çok önemli buluyorum. O benim arada bir söylediğim bir şey. Bir babaları metaforik olarak kaybetmemiz gerekiyor.
Baba Hasan Tahsin Çelenk'e bu arada ithaf evet. Edilmiş sevgili dinleyenler
benim
kitapta.
İyi babam. Yani babamı 2 sene oluyor Temmuz'da kaybedeli.
Işıklar içinde buyursun tabii babacığınız.
Evet. Ona ithaf etmek istedim. Evet çok babam tabii herkes için öyledir. Çok özel ve sevdiğim biriydi. Yazma sevgisi, işte dile dair hassasiyeti bu konularda çok şey kazandırmış biriydi. Hı hı. Çocuklarına. Evet.
Şimdi devam eden öykülerde hiçbir şey olmamış gibi bir kadın hikayesi. Hiçbir şey olmamış gibi tabii okuyunca başlığını bir an tedirgin oluyor insan. Çünkü malum hiçbir şey olmasa bile bir şeylerin olduğu bir ülke burası.
Evet evet şey o Wittgenstein sözünden bahsediyorsunuz değil mi?
Yine ses renginde bu defa bir adamın hikayesini bize anlattığı Zehra Çelenk. Kanbahan'da ve Mavi Fincan'da yine geride kalanda yine kadın hikayeleri okuduk Zehra Çelenk'in kaleminden bol miktarda. Kitabın yine Sonbahar'ın iki yüzünde de bu defa farklı bir kedinin duygularını bize aktarıyorsunuz. Hayvan sever misinizdir?
Hele kedi ya yani hayvan severim tabii ki yeni olarak.
Şurup değil mi?
Şurup kedilerle bir bayağı haşır neşirim. İki tane de kedim var.
Ha yaşasın.
Onların bize nasıl baktığını sık sık merak edip düşünüyorum. Çok dalga geçtiklerini düşünüyorum işte nece. O biraz kedi gözünden insan tabii ki insanlaştırılmış bir tarafı da var ama kedi tarafı da var. İşte orada da gene bir aslında insanların hayatı nasıl yaşadığını insan egosuna sahip olmayan bir türün gözünden biraz bir hikaye
zorladı mı sizi finali çünkü bununla yapmışsınız bir sonraki bölümü söyleyeceğim tabii bu bölümün sonu en azından.
Yo benim çok sevdiğim bir öyküydü yakınlarda yazdıklarımdan biri zorlamak derken şey anlamadım finali itibariyle mi?
Evet evet ya bu öykü açısından söylüyorum ama çünkü bir kadın ağzından erkek ağzından yazdığınız öyküleri evet ama bir de kedi ağzından değil mi yazmış olmak şurubun ağzından.
Evet işte o işin esprisi ama hani kedi çok beraber yaşadığım tanıdığım tanımaya çalıştığım çok takdir ettiğim kedi gibi olsak bazı sorunların nasıl çözülebileceğini düşündüğüm bir varlık.
Evet.
Hakikaten tuhaf bir varlık.
Tuhaf
kedi.
Bir varlık. Ben de 8 yıldır bir kız çocuğuyla yaşıyorum. Adı Katerina. Gerçekten de tuhaf bir varlık yani bu kedi denilen canlılar. Çok tatlı yani vazgeçilebilecek gibi de değil. O yüzden de bu öyküde keyifli okunacak bir öykü. Şimdi gelelim ikinci bölüme. Daha doğrusu programın ikinci bölümü değil, kitabın ikinci bölümüne. Burada artık dil biraz daha farklılaşıyor. Gelecekte benim hikayeler değil mi?
Gelecekte biten hikayeler
düzeltiyorum. Evet. Aşk Şafak'ta ve Boş Zaman başlığıyla yayınlanan hikayeler bunlar. Distopik hikayeler bu defa karşımıza çıkıyor. Sonuç hikaye bu şekilde.
Evet.
İnsanı ana rahmine geri gönderiyorsunuz ya da ölümünü seyrettiriyorsunuz bu bilim kurgu hikayelerde.
Evet olmadık durumlara. Ya distopya benim çok ilgimi çeken bir tür. Ve özellikle de şey demiştim birkaç yerde duyguların bilim kurgusu. Yani duygular özelinde o demin aşktan bahsettik ya ileride evet. Bütün bunlar ne olacak?
Ha.
Çünkü bu kalma ve süreklilik temaları hep ilgimi çekiyor benim. Hani türler açısından bile bu tür mesela 50 sene sonra tür dediğim popüler tür polisi nasıl bir hale alacak? İnsan hayatında aşk ne olacak? Öbürü ne olacak? Hani şu andan bakarak onun izini sürerek geliştirdiğim öyküler onlar. Üslupta tabii farklılaşan yerler var bir distopya olduğu için.
Hı hı hı.
Ortaklaşan kısım da var ama gene işte o Julian Barnes'ın ara sözüyle bağlandığı gibi o zamanda da bir hayatta kalma stratejileri, duygusal stratejilerini görüyoruz insanların.
Evet.
Mesela Twitter'ın kaldığını söylüyorum.
Hı.
Ya oya ya da muadili bir şeyin.
Evet. Black Mirror izlediniz mi?
Tabii.
Son sezonu Twitter deyince Black Mirror'ın beşinci sezonunun ikinci bölümü aklıma geldi. Benzeri bir
son sezonunu daha izleyemedim.
Evet, çok yeni çünkü.
Ondan önce evet. Ama tabii takip ettiğim bir seri.
Distopik şeyler de çok ilgi çekiyor. Yani bilim kurgu daha geniş kullanmış olalım. Bilim kurgu tarzı metinler de okuyucudan epey ilgi çekiyor.
Yani distopyanın şöyle bir tarafı var. Aslında distopya dediğimiz günümüz hayatına çok yakın bir şey.
Hı hı.
İki türü var mesela iki tür nedeni var insanın buna bu kadar ilgi göstermesine. Mesela bu zombi hikayelerini izlerken daha şu an başa çıkmaktan çok başa çıkabileceğinizden çok daha fazlasıyla karşılaşırsınız.
Evet.
Kapıdan çıktığınız anda biri sizi ısırabilir.
Hı.
Bu bir hayat mücadelesidir ve bu sizi rahatlatır. Gene şükür deriz.
Hı hı.
Ama aslında bunun kökeni nedir? Hani bunu korku ya da şeye dair o türsel kökeninden bahsetmiyorum. Bizi burada bu kadar merakla izleten şey ne? aslında günlük hayatta o sürekli tehdit altında olma ve çeşitli bakımlardan ısırılma duygumuz.
Evet.
Bunun şeyleri şimdi de var. Hani zombilerce değil ama.
Evet.
O nedenle bu felaket içeren ya da işte daha da beteri olacak halimize gene şükür dedirten anlatılar. Hem şimdi henüz vakit var, daha bir şeyleri düzeltebiliriz duygusuyla ferahlatıyor insanı, bir evet. ilgi çekmesinin bir tarafı bu. İkincisi de işte bu geleceğe dair merakımızı kaşıyorlar yani.
Siz de kaşımışsınız.
Tabii anlamaya çalışıyoruz ne olacak acaba. Evet. Çünkü anlayıp tarif et dersek işte hayal gücü bizim kurtuluş yolumuz çünkü. Hayal edebileceğimiz şeylerle başa çıkabileceğimizi umuyoruz.
Evet, şimdi röportajlarınızı ve öykülerinizi okuduktan sonra bu öykü kitabı değil de kişisel gelişim kitabı yazmış olsaydı Zehra Çelenk, bu 10 emri ne olurdu okuyuculara vereceği? Yani düşünün, bundan çok güzel bir kişisel gelişim kitabı olur. Hayatta kalma rehberi diye.
İsim olarak. Ama
öyle... tabii. Yok, bir itirazım yok. Yani kişisel gelişim kitabı da olabilirdi. Olsaydı, yazsaydı Zehra Çelenk ne derdi okuyucularına diye bir sıralama yaptım. Bir, eğer farklıysa lütfen düzelt. Altın, sev ve aşık ol. Hı-hı. İki, yüzleş.
Evet.
Üç, umut et.
Devam et, evet.
Devam et, umut et. Doğru bir şey, bir çıkarım yapmışız.
Ya tabii, hani şey değil, ismi dışında öyle bir tarafı yok. Bir de öyle kestirmeden yargılar üretmeyi de tabii. Ben hiç sevmiyorum ama... Tabii ki gene de hani bana şey diye sorarsanız... Sizin hayatta kalma rehberinizin ilkeleri ne diye sorarsanız bunu söyleyebilirim. O anlamda çok güzel bir özet yapmışsınız.
Peki, çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Saniyeler sonra 17 haberlerine bağlanacağız.
Ben çok teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbet.
Zehra Çelenk bugün konuğumuzdu. İlk konuğumuzdu. Hayatta kalma rehberini konuştuk sevgili dinleyenler. 17 haberlerine bağlanıyoruz.
Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'dan 18'e RSFM'de.